Üçüncü ayrım.
Sert içkileri asla ağzına sürmezdi. Babamın şarabı sevmesi onu içerken aldığı zevkten de öteye giderdi. Gerçek bir şarap uzmanıydı. Şarabını olgunlaşmış üzümlerden kendisi yapıp üstüne tarihlerini yazardı. Serin, karanlık mahzeni tozlu şişeler ve çeşitli ebatlarda silindir şeklinde tahta fıçılarla doluydu. Ve hepsinin üstüne hangi üzüm tipinden, hangi tarihte, hangi bağ bozumundan toplandığını gösteren etiketler özenle yapıştırılmıştı. Çocukluğumda evimizde çeşitli kutlama günleri olurdu. Sadece Noel ve Paskalya geceleri için her yıl yeni şarap yapardık. Heyecanlı bekleyiş ve hazırlıklar Temmuz-Ağustos aylarında başlar ve Eylül'de bir akşamüstü bir kamyon dolusu üzüm gelirdi. O zamana kadar babam dostlarına bir dizi ziyaretler yapardı. Evimizden 40 mil uzaktaki Cucamonga'daki üzüm yetiştiricilerini ve üzümlerin asma kütüklerinin üstünde olgunlaşmalarını izlerdi. Şarabın yapılıp saklanacağı fıçıları belki saatlerce gözden geçirirdi. Şarap yapan aletlerin gözle görülen her metal parçasına paslanmayı önleyen cila sürerdi. Tahtanın şişmesi için mayalama teknesini suyla doldururdu. Randevu verildiği gün gece hava kararınca mis gibi kokulu, sert zarlı minik kabernet üzümleriyle dolu kamyon kapıya gelirdi. Kutulara doldurulan üzümleri alıp boş dev teknelerin beklediği garaja taşırdık. Teknenin üstünde elle döndürülen üzüm sıkma makinesini yerleştirirdik. Bütün gece binlerce üzümü gürültüyle ezerdi. Bütün bu işleri babam, akrabaları ve bazı dostları yapardı. Erkek işine başka kimseyi karıştırmazlardı. Sırtlarında atlet fanilalarıyla çıplak vücutları terden pırıl pırıl parlayan adamlar sırayla üzüm ezme makinesinin kolunu çevirirlerdi. Benim görevim de boşalan üzüm kasalarını ayak altından kaldırıp tertiplice üst üste bir yere koymaktı. Bu işin gecenin en heyecanlı işi olduğunu düşünürdüm. Bütün üzümler ezilip boş kasalar bir kenara dizildikten sonra ayakkabılarımızı, çoraplarımızı, pantolonlarımızı çıkarıp geleneksel üzüm çiğnenmesine başlamak üzere serin, koyu, ıslak teknenin içine girerdik. Üzümlerin zarlarını ayırmak için bu işi yapardık. Ama bu işin önemini hiç umursamazdım. Benim için bir eşi daha bulunmayan harika duygusal bir histi. Ayak parmaklarımın arasında ezilen üzümlerden fışkıran sulara bakıp yeni şarabın bacaklarımı zengin, koyu bordo rengine boyamasından büyük zevk duyardım. Bu erkek işi devam ederken mutfaktaki kadın işi ilerlerdi. Ezilen üzümlerin baş döndürücü kokusuna evin mutfağından gelen iştah açıcı kokular karıştıkça büyük bir gayretle üzümlerin üstünde tepinip ezerdik. Şarabın yapıldığı gece geleneksel akşam yemeğimiz küçük küçük kesilip yumuşayıncaya kadar pişirilip üstüne saatlerdir hafif ateşte kaynayan sos dökülen hamur işiyle başlardı. Noel gecesi gibi bu gecenin de birçok bakımlardan özelliği vardı. Bütün yıl boyunca akşamüstü saat 5.30'da akşam yemeğine otururduk. Fakat bu özel gecede şarap yapma işi sona erene kadar yemek servisi yapılmazdı. Bazı zamanlar akşam yemeğini ancak saat 10'da yiyebilirdik. O zamana kadar hepimiz sıkılan üzüm sularından mosmor kesilip yorgun argın açlıktan ölmek üzere olurduk. Ne kadar yorgun ve aç olursak olalım, babam her zaman şarap deneyimleri konusunda bir konuşmayla yemeği açardı. Bu ayinsel törene mütevazi fakat yeterli olan mahzeninde yıllardır sakladığı şişeyle başlanırdı. Şarap içmek çok saygıdeğer bir eylemdir diye bize anımsatırdı. Bu işi asla hafife almayın. Üzüm suyu tarih yazılmaya başlamadan önce de insanlara neşe getirmiştir. Şarap büyük bir zevk ve meydan okumadır ve asla çabuk içilmemelidir. Tadını çıkarta çıkarta yudum yudum içmelisiniz derdi. Şarap içerken insanın bütün duyuları uyanır. Şarabı gözünüzle, dilinizle, boğazınızla, burnunuzla içersiniz. Şarabın kadehteki rengine dikkat edin. Tıpkı baş piskopos cübbesi gibi mordan, kavak yaprağı gibi altın amber rengine dönüşür. Sanki kutsal emaneti paylaşıyormuş gibi kadehini ışığa tutar, sonra şarabı kadehine çevirir ve birinci yudumu alıp yutana kadar hepimiz bu ayinsel töreni dikkatle izlerdik. Evet, şerefe. Annem biz çocukların birer ayyaş olacağını söyleyip her zaman şarap içmemize karşı koyardı. ama pek güçlü karşı koyamazdı. Fakat babam onun yorumlarını omuz silkip, "Eğer çocuklara bir şeyin zevkini evde öğretirsen asla aşırıya kaçıp kötüye kullanmazlar," diye yanıt verirdi. Nihayet şarap içme dersi sona erince yemekler sofraya gelir, servis başlardı. Babamın verdiği bu derslerin günün birinde bana büyük yararlara dokunacağını asla hayal dahi edemezdim. Çocukluğumda aldığım derslerin semeresini yıllarca sonra birkaç kolej arkadaşımın beni New York'a kendilerini ziyarete davet ettikleri zaman gördüm. İlkokul öğretmenliğinden az para kazandığımı bildiklerinden aralarında büyük bütün kaynaklarını kullanıp doğum günü armağanı olarak beni bir hafta New York'a tiyatroya, operaya, baloya götürmeyi planlamışlardı. Uzun zaman önce kapanan 12 Sezar'ın forumu adlı çok lüks bir restoranda bir parti düzenlemişlerdi. Burası yemek atıştırmak için değil de yemeğin keyfini çıkartmak için hizmet veren restoranlardan birisiydi. Parlak cilalı masaların üstünde pırıl pırıl parlak kupaların durduğu, çok geniş, rahat deri kaplı iskemlelerin bulunduğu bir salondu. Şef garson ve garsonlar Romalılar gibi togalar giymişlerdi. Romalıların tüm görkemini yansıtan iki şarap garsonu vardı. Her ikisinin de boynundan aşağı gümüş zincirlerin ucunda küçük kadehler sarkıyordu. 12 Sezar'ın etkileyici boy resimleri duvarlara asılmıştı. Kapıdan içeriye girerken bizi çok sıcak karşıladıkları halde bu görkemli çevre ve düzenleme insanın içine korku salıyordu. Blacker sokağındaki ana baba günü gibi kalabalık restoranda da rahat edemeyeceğimi düşündüm. Arkadaşlarım bu neşeli gece için çok özel bir şarap ısmarlamaya karar verdiler. Şarap garsonu yaptığımız seçimden çok etkilendi. Bir şişe şarabın liste fiyatı herkesin gözleri yerinden fırlattı. Garson dramatik bir hareketle şişenin üstündeki yaldızlı kapsülü yırttı. Beceriyle mantarı çıkarıp elime uzattı. Şarabı önce ben tadacaktım. Bir anda 3000 mil uzaktaki babam imdadıma yetişti. "Sakın endişe etme Feliz. Benim sana öğrettiklerimi düşün," deyişi adeta kulağımda çınladı. "Mantarı dikkatle incele bakalım. Şişeyi iyi depolamışlar mı? Mantara parmağını dokun ve burnuna götürüp hafifçe kokla. Eğer mantar nemli ve iyi görünüyorsa başınla garsona kadehine doldurmasını işaret et." Babamın öğrettikleri buraya kadar bana rehberlik etti. "Şarabı dökmeden kadehin içinde çevir. İyi. Şimdi kadehi ışığa tutup rengini incele. Burnunu kadehe dayayıp şarabın kokusuna bak. Aferin. Şimdi küçük bir yudum ağzına al. Damağında çevir. Soluk al. Şimdi yut. Teşekkürler baba." Bunları yaptıktan hemen sonra şarapta bir terslik olduğunu anladım. Tarif etmek için tam kelimeleri bulamadım ama kekremsi, hoşa gitmeyen, sert, daha ziyade annemin salataların üstüne döktüğü koyu renk sirkenin tadına benziyordu. Bütün gözler bana dikilmişti. Şarap garsonunun sanki gözle görülür şekilde boyu uzuyordu. Tepeme dikilmişti. Duvardaki Sezarlardan birisi gibi kaşlarını çatmış yüzüme bakıyordu. Bir an duraksayıp İçimde kabaran endişeyle kadehimden bir yudum daha aldım. Ne yapmalıydım? Daha önce bu özel şaraptan hiç içmemiştim. Belki de ender bulunan eski rekolte şaraplarının tadı böyleydi. Belki de sesimi hiç çıkarmayıp şarabı kabul etmeliydim. Böylelikle mahcubiyetten de kurtulacaktım. Tam karar vermeye çalışırken babamın sesi kulaklarımda çınladı. Öfkeyle "Felis" diye söylendi. "Sana ben hiçbir şey öğretemedim mi? Dostların sana doğum gününde iyi bir şarap ikram edebilmek için avuç dolusu para döküyorlar. Onların paralarını boşa harcamak ister misin? Bütün sorumluluğu senin omuzlarında. Şarabı sen tattın. Şimdi konuşup fikrini bildir." Önce arkadaşlarımın sonra da garsonun yüzüne bakıp derin bir nefes aldım ve utanarak "Özür dilerim fakat sanırım bu şarabın vakti geçmiş. Sirke gibi çok ekşi, sanırım bozulmuş," dediğimi duydum. Ve masanın etrafından yükselen şaşkınlık seslerini duydum. Şarap garsonu kaşını kaldırıp kulaklarına inanamıyormuş gibi hayretle yüzüme baktı. 12 Sezar formun şarap kavının dünyaya bir eşi daha yoktur, korkarım," diyerek sustu ve sözlerine devam etmedi. Bu anda sevgili dostlarımın hepsi sanki derin, rahat koltukların içine gömülüp yok oldular. yanımda yalnızca babamın hayali kaldı. Babam, evet öyleyse diye fısıldadı. Ben de evet öyleyse diye yankıladım. Yelkenleri biraz suya indiren garson, izin verirseniz ben de tadabilir miyim efendim diye sordu. Gayet tabii diye yanıt verdim. Abartılı bir seremoniyle kadehini kaldırıp içine şarap koydu. Özenle burnuna getirip kokladı ve sonra dudaklarına değdirdi. Sessizlik, tereddüt, kadehten tekrar bir yudum almak, heyecan ve şaşkınlık. "Oo aman efendim!" diye mırıldandı. "Haklısınız efendim, hiç tahmin etmezdim efendim. Böyle bir şey daha önce asla başımıza gelmemişti, özür dilerim!" dedi. Yüzündeki ifade yumuşamıştı. "Emin olun efendim, 12 Sezar Forum bu gece size istediğiniz kadar şarabı bedava ikram edecektir. Zafer!" Akşam yemeğinin ve gecenin nasıl sona erdiğini pek iyi anımsamıyorum. Öylesine heyecanlanmıştım ki bir an önce Los Angeles'a babama telefon etmeyi istiyordum. Gece yarısı ona telefon ettim. Sesim kazandığım başarının zevkiyle çınlıyordu. Telefonda babama öyküyü anlattım. Bana verdiği yanıtı bugün bile anımsıyorum. Sesinden çok sevindiği belli oluyordu. "Bravo Felis," dedi. "Seni ne zannettiler?" "Hem," diye ilave etti, "bana sorarsan o şarap garsonu da sahtekarın teki. Eğer gerçek şarap uzmanı olsaydı senin zevkini sormazdı. İşte ucuz restoranlara gitmenin cezası. Başına böyle olaylar gelir." Baba vatansever. Babalık çocuklara olduğu kadar erkekler için de yararlıdır. Rose D. Park. Babam oy verenlerin ilk sırasında yer alırdı. Hiçbir seçimi kaçırmazdı. Yer yerinden oynasa hiçbir güç onu seçime gitmekten alıkoyamazdı. Sabah kapılar saat 7'de açılınca içeriye ilk babam girerdi. Bir süre oy atmakta birinci olmak babam ile yakın dostu Polonya'dan göç etmiş Yahudi Arnie Goldstein arasında bir çekişme haline geldi. Oy vermek her ikisi için de çok özel bir şeyi temsil ediyordu. Bildiğim kadarıyla aralarında dostane bir rekabet sürdürüyorlardı. Her ikisi de birbirlerini atlayıp daha önce seçim sandığına koşmaya gayret ederlerdi. Fakat Arnie sonunda pes edip bu yarışa son verdi. Babam Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk ayak bastığı zaman New Mexico'da Gallup maden ocaklarına çalışmaya gitmiş. Bir işe girince arkasından erkek kardeşini getirmişti. Yüzyılın başında Amerika'ya gelen birçok göçmen gibi babam da iyi para kazanılacak sürekli bir iş uğruna vatanını terk etmişti. Daha iyi bir yaşamın hayali, sonsuz olanaklar, sokaklarda altın bulma öyküleri babamın yaşadığı en ücra köylere kadar yayılmıştı. Babamın durumu Amerika'ya gelen göçmenlerden pek farklı değildi. O güne dek bildiği tek yaşamını, yeni evlendiği karısını ve bir yaşındaki çocuğunu arkasında bırakıp Amerika'ya gelmişti. Eğer sefaletin ve sömürülmenin kısır döngüsünden kurtulacaksa bu ayrılığa değerdi doğrusu. Daha iyi bir yaşam ümidi dünyanın öbür yarısından kendisine el ediyordu. Annem ile babam şöyle bir plan yapmışlardı. Babam Amerika'ya gidecek, çalışıp para biriktirecek ve sonra ailesini yanına aldıracaktı. Yaptıkları uzun vadeli plan ise şöyleydi. Bir ev alabilecek kadar küçük bir servete sahip olacak ve çocuklarına iyi bir eğitim sağlayacaktı. Sonra ileri yaşlarında köyüne dönüp güvence ve vakar içinde yaşayacaktı. Birçok göçmen aynı senaryoyu yazar ama işler her zaman ümit ettikleri gibi yürümez. Ne babam için ne de diğerleri için işler planladıkları gibi yürümedi. Göçmenlerin çoğu asla memleketlerine geri dönmediler. Amerika Birleşik Devletleri onların sürekli yurdu oldu. Zamanla hayalleri ana vatan nostaljisine dönüştü. Uzun soğuk kış gecelerinde ve uzun sıcak yaz günlerinde birbirlerine yakınarak anlattıkları birer öykü oldu. Eski ve yeni dünya arasında sevgi, nefret ilişkisi içinde yaşamaya başladılar. Babam için de durum böyleydi. New Mexico'nun çıplak, rutubetli maden ocakları babamın hayalinde yaşattığı fırsatları ele geçirmesine olanak tanımamıştı. Kısa süre sonra kardeşiyle birlikte ödünç para bulup tekrar yola koyulmuşlar. Plaza de Nusetra, Senora de Los Angeles'a vardıkları zaman her ikisinin de cebinde 67 sent varmış. Her ikisi de İngilizce bilmiyorlarmış ve bir tek dostları yokmuş. Babam bize bu öyküyü her zaman anlatırdı. Sokaklarda dolaşıyorlarmış. Tren istasyonunun yakınında neler yapacaklarını düşünürken nasıl yollarını kaybettiklerini anlatırdı. Sonra bir mucize olmuş. Bir İtalyan köylüsü ile karşılaşmışlar. Böyle bir zamanda, böyle bir yerde, nüfusu 200'ü geçmeyen bir köyden gelen bir adamla karşılaşmak rastlantıdan da öteye bir şeydi. Dostları onları evine götürüp karınlarını doyurmuş ve iş bulana kadar onlara bakacağına söz vermiş. Ertesi gün babamla amcam Los Angeles'ın şehir merkezinde North Broadway semtinde bir restoranda bulaşıkçılık yapmaya başlamışlar. Kısa süre sonra babam garsonluğa, daha sonra şef garsonluğa yükselmiş. Annem de bir yıl sonra kucağında küçük çocuğuyla korkudan titreyerek Los Angeles'a gelmiş. Kızamık hastalığına yakalanan çocuğu iyileştirinceye kadar Ellis Adası'nda karantinada kalmıştı. Annem ve babam Amerika'ya geldikleri zaman çok gençmişler. Kırlık köylerinden bir adım dışarıya çıkmadıkları için fazla deneyimleri de yokmuş. Her ikisi de fazlasıyla deneyimsizlermiş. Her ikisi de tek kelime İngilizce bilmiyorlarmış ve ceplerinde 3-5 kuruştan fazla para yokmuş. Annemin gelişinden sonra işler biraz değişmeye başlamış. İki odalı minicik evlerinin idaresini annem üstlenmiş. Hayatında ilk kez gerçek bir evde yaşamaya başlamış. Babam gibi o da gece gündüz demeden evde çamaşır yıkayıp ütü yaparak para kazanıyormuş. Zaman zaman eski yaşam stillerine sıkışıp kaldıklarını düşünmüşlerdir herhalde. İlk kez doğru dürüst maaşla iyi bir yaşam uğruna birlikte çalışma gücü onları ayakta tutmuş. Aradan kısa süre geçtikten sonra başka çocukları olmuş ve daha geniş bir eve taşınmışlar. Ve yepyeni bir güven duygusuna sahip olmuşlar. Bizlere sık sık yaşam mücadelesi verdikleri sırada gençliklerini yitirdiklerini anlatırlardı. Genç olmanın anlamını fark etmeden gençliklerini yitirmişlerdi. Ben 16 yaşlarındayken babam Amerikan vatandaşı olmak için başvuracağını açıkladı. Amerikan vatandaşlarının İngilizceyi ana dili gibi konuşması gerektiğinden bunca yıl vatandaşlık başvurusunu ertelemişti. Yıllarca İngilizceyi öğrenmeyi ihmal ettikten sonra sonunda dil bilgisini geliştirmeyi düşündü. Mahallenin ilkokulundaki gece kurslarına yazılıp hevesle tarafsızlık imtihanına hazırlanmaya başladı. Çocukluğunda doğru dürüst eğitimden mahrum kalan, öğrenmeyi çok seven babamın orta yaşında okula dönmesi çok güzeldi. Duyduğu zevk ve heyecan öylesine belli oluyordu ki hemen büyük bir defter, dosya kağıtları ve bir lügat satın aldı. Okula başlayacağı ilk gece giysilerini özenle seçti. Hatta bu olay için gidip saçlarını dahi kestirdi. O önemli gecede akşam yemeğini bir nefeste yedi ki bu alışılmamış bir şeydi. Giysilerini giydi, kravatını bağladı, defterlerini topladı. Sanki 6 haftalık geziye çıkıyormuş gibi annemi öpüp vedalaştı ve yola koyuldu. Babam öğrenciliği çok sevdi. Her akşam yemekten sonra kitaplarını, defterlerini toplayıp ev ödevini yapardı. Bunun çılgınca, komik bir durum olduğunu düşünürdük. Ama tabii babamıza söylemeye asla cesaret edemezdik. Göçmen dairesi tarafsızlık sevgisini sürekli bastırdığı Her Amerikan Vatandaşının Bilmesi Gerekenler adlı mavi broşürü inceleyip çalışırdı. Babam çocuklarından daha çok çalışkandı ve sürekli bize vatanımız hakkında ne kadar cahil olduğumuzu söylerdi. Öfkeyle size okulda ne öğretiyorlar diye sorardı. Sık sık bizi uyarıp yasal haklarınızı kelimesi kelimesine bilin ki onları hiç kimse elinizden almaya çalışmasın. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra babam Birleşik Devletler yeminini ve anayasanın ön sözünü ezbere okumaya başladı. İnsan hakları maddelerini ezberledi ve Amerika Birleşik Devletleri ilk 30 başkanının isimlerini sırayla hiç şaşırmadan sayması bizleri hayrete düşürdü. Bütün eyaletleri ve baş şehirlerini biliyordu. Bağımsızlık deklarasyonuna imza atan en önemli adamların isimlerini bildiği gibi tarihi günleri, isimleri ve yerlerin adlarını da biliyordu. Bizi sıkıştırıp her an kendisine bir soru sormamızı isterdi. Amerika'yı kim keşfetti? 1492'de Christopher Columbus. Amerika'nın ilk halkı kimlerdir? Kızılderililer. Amerika'ya ilk gelenler kimdi? 1620'de Mayflower isimli gemiyle annen ve benim gibi iyi insanlar gelmişlerdi. Demokrasi nedir? Sorusunu çok severdi. Sanırım demokrasi fikrin olduğu kadar vereceği yanıtın ritmini de çok severdi. Halk için, halk tarafından seçilmiş halk hükümetleri. Yeni edindiği bilgileri basit sohbetleri zenginleştirmek için ailesi ve dostlarıyla paylaşırdı. Onları sakın unutmayın diye uyarırdı. Bu hükümet halk tarafından, halk için, halkın içinden seçilmiştir. Babam öğretmenini de çok seviyordu. Kendisi de vatandaşlık sınıfında herkes tarafından çok sevilen bir öğrenciydi. Sürekli en yüksek ödülleri kazanıyordu. Gatesbury adresini tek bir hata yapmadan sınıfta ezbere okuyan ondan başka kimse olmadığı için takdirname aldı. Amerika'ya neden geldim konusunda yaptığı kısa konuşma sonrası kendisine madalya taktılar. Övünmeye değer bir konu. Sonunda babam imtihana girmeye hazırdı. O günlerde evin içinde gergin bir hava estiğini çok iyi anımsıyorum. İmtihana gireceği Los Angeles Federal binasına gitmeden birkaç gün önce hepimiz diken üstünde oturuyorduk. Sonsuz mantık sahibi annem bize elimizden geldiğince evden uzak durmamızı öğütledi. Evde olduğumuz zamanlarda fazla göz önünde bulunmamamızı önerdi. Hepimiz konuşalım mı yoksa susalım mı diye babamızın gözlerinin içine bakardık. Babam yanında götürmesi gereken tanığı ile imtihana giderken hepimiz arkasından rahat bir soluk aldık. Babam evden çıkar çıkmaz annem tesbihine sarılıp dua etmeye başladı. Kutsal Meryem Ana'ya, onun oğlu Kutsal İsa'ya dualar etti. Bir dizi azize, çiçekler, mumlar adadı. Anne dua etmene gerek yok diye ona güvence vermeye çalıştık. Babam her şeyi biliyor, onu imtihan edecek yargıçtan bile fazlasını biliyor. Eğer babam imtihanı başaramayacak olursa hayatımızın nasıl bir cehenneme döneceğini hayal dahi etmek istemiyorduk. Tanrı'ya şükür birkaç saat sonra yüzünde başarının verdiği ışıltıyla babam eve döndü. Evin kapısından zaferle içeriye girişini gözlerimin önünde hala canlandırabiliyorum. Ve hiç kuşkusuz o an babamın hayatındaki en çok gurur duyduğu dakikalardan birisiydi. Babam zorlu, sıkı çalışmasının meyvesini sonunda toplamıştı. Annem daha iyisini biliyordu. Babam söylemeye asla cesaret edemediği halde kocasının imtihanını yüzünün akıyla başarmasında Tanrı'nın katkısının büyük olduğuna kendisini inandırmıştı. Belki de gerçekten Tanrı'nın da yardımı dokunmuştu. İmtihan yapan kişi babamın gösterdiği üstün başarıdan dolayı onu tebrik edince kazandığı zaferin tadı iki katına çıkmıştı. Babamın çok iyi hazırlanmasını tebrik ettikten sonra olağanüstü bir vatandaş olacağını söylemişti. Böylesine şerefli bir imtihan verdiği halde babam kendisine yeterince soru sorulmadığını söyleyerek düş kırıklığını dile getiriyordu. Bunca çalışmasına, çektiği üzüntü ve endişeye rağmen kendisine sadece 3 soru sormuşlardı. Bu sorular şunlardı. Ülkenin en yüksek mahkemesi hangisidir? Amerika Birleşik Devletleri'nin 3. başkanı kimdir? Demokrasi ne demektir? Yanında götürdüğü tanıkların söylediklerine göre her soruya bu çok kolay diye yanıt vermeye başlamış. Başarısını kutlamak için babam o gece bizi dışarıya yemeğe götürdü. Bizim aile dışarıda pek yemek yemeye alışık değildi. Fakat bu özel bir olaydı. Babam okuldaki öğretmenini, sınıftaki en iyi arkadaşı Bay Goldstein'i ve tüm ailemizle birlikte bir tür mezuniyet partisi vermişti. Yeni durumunu göz önünde tutarak babamın Bay Goldstein ile gelecek seçimlerde nasıl oy vereceklerini konuştuklarını anımsıyorum. Bir törende yemin ettikten sonra babam nihayet gerçek bir Amerikan vatandaşı olabilmişti. Yüzlerce kişiyle birlikte bağlılık yeminini etmişti. Hepimiz pazar günü kiliseye giderken giydiğimiz en iyi giysilerimizi sırtımıza geçirip hurdaya dönmüş arabaya balık istifi gibi yığılıp babamın vatandaş olabilmesi için son yemini edeceği kent merkezindeki adliye binasına gittik. Adliyeden içeri girince vatandaş olacaklarla aileleri birbirlerinden hemen ayrıldı. Kısa süre içinde değişik kültürlerden gelip aynı amaç uğruna yemin edecek insanların arasında babamı gözden kaybettim. Tören hakkındaki anılarım çok zayıf. Yalnızca seyircilerin arasında bizi görünce babamın sevinçle el salladığını anımsıyorum. Daha sonra hepimiz onu sevgiyle kucaklayıp tebrik ettik. Gördünüz mü artık Amerikalı oldum dedi. Bir an susup derin derin düşündü. Sonra tabii İtalyan asıllı Amerikalı dedi ve çok doğruydu. Babam ölünceye dek İtalyan asıllı Amerikalı kaldı. Baba, çevreci. Bir zamanlar sizi sevindiren şeyleri çocuğunuza gösterip onun sevincinin de kendi sevincinize katıldığını görünce güven ve sevginin sevinci iki katına çıkarttığını anlayacaksınız. İşte mutluluk budur. J.B. Priestley. Doğal güzelliklerin hepsi bana babamı anımsatır. Sürekli bak, gördün mü, takdir et, zevkini çıkar gibi kelimelerle bana çevreyi öğretmeye çalışırdı. Babam bilinçli bir çevreci değildi. Sadece güzelliğe karşı derin bir hayranlık duyardı. Dünyanın ruhundaki güzelliği de çocuklarının akıllarına nakşetmelerini istemesi çok doğaldı. Dünyanın en iyi yer olduğuna inanmıştı. Tanrı'nın bize armağan ettiği en güzel şey ve bundan dolayı onu güzel tutmak da bizim sorumluluğumuzdur. Bizim evimizin etrafındaki bahçede babam bunun en güzel örneğini vermiştir. İçinde doğduğum evi anımsamakta asla zorluk çekmiyorum. Usta elinden çıkmış basit tahta bir evdi. Pembeye boyalıydı. Evet, pembeye boyalıydı. Etrafı da açık mavi ve açık sarı tahta parmaklıklarla çevriliydi. Hiç olmazsa bu evin çok güzel olduğunu söylemeliyim. Ön kapı verandaya uzanan beton bir yola açılırdı. Veranda evin salona açılan antresiydi. Ön bahçe çimenlerin simetrisini bozan tahta çiçek saksıları içinde yüzerdi. Tam bahçenin ortasında başını çimenlere eğmiş bir sülün heykeli bulunurdu. Biz çocuklar o heykelden nefret ederdik ama babam onunla gurur duyardı. Etrafı saksılarla çevrili ev sanki çiçek bahçesinin içinde yüzer gibiydi. Mevsimine göre bahçede sümbüller, krizantemler, yıldız çiçekleri, açelyalar ve daha isimlerini bilmediğim bir sürü eksotik çiçek açardı. Yoldan geçenler sık sık durup mahalleyi güzelleştirdiği için babamı tebrik ederlerdi. Babam da tevazu içinde bahçeyi Tanrı'nın güzelleştirdiğini söylerdi. Ve bu sözlerini takiben yoldan geçenlerin günlerini aydınlatması için Tanrı'nın çiçeklerinden birisini koparıp verirdi. Kıymetli hafta sonlarında babamın bahçedeki böceklere açtığı sonu gelmez savaşta benim de yanında bulunmamı isterdi. Elinde bahçe makasıyla babam solan yaprakları keser, budar, aşılar, ben de arkasından bakımı yapılan bitki ve çiçekleri sulardım. Bu sırada bana çiçekler hakkında bilgiler verirdi. Bu arada ben sokakta arkadaşlarımla birlikte beyzbol oynayabilmeye can atardım. Babamsa yeryüzünün ruhu konusunda şairane nutuklar atardı. Kara nemli toprağa dikilen tohumun büyük büyüyüp çiçekler açmasını bir mucize gibi açıklardı. Bana bu öyküyü geçen haftada anlattığını anımsatmama aldırmaz, yine de açıklamalarına devam ederdi. Tanrı'nın bir mucizesi diye devam ederdi. Her tohum kendi çiçeğini açar. Asla hata yoktur. Papatya tohumu büyüyüp gelişince papatya çiçeği açar. Bu fidanda büyüyünce gül açacak. Ne kadar harika değil mi? Babamın biraz geri zekalı olup olmadığını merak ederdim. Gözle görülen gerçeğe bir mucize gözüyle bakardı. Ben bile çocuk cahiliğimle sümbül soğanının ileride gül olmayacağını biliyordum. Tabii ama doğanın neden böyle bir düzen içinde geliştiğini merak etmek aklıma gelmezdi. Deneyimlerime dayanarak onu can kulağıyla dinliyormuş gibi babamın suyuna gidip beni bir an önce beyzbol sahasına salması için dua ederdi. Arka bahçemiz babamın egemenliği altındaydı. Bir avuç topraktan rüzgarla, su çekmeyen kirli toprakla, böceklerle savaşarak fantastik bir bahçe yaratmıştı. Ama yine de zaman zaman mücadele ettiği güçlere karşı yenik düşüyordu. Doğanın bazı güçleri babamın sabrına, sevgi dolu bakımına fazlasıyla acımasızdılar. Yıllar geçtikçe başarısı gözle görülmeye başladı. Kıvırcık salatalar, turplar, soğanlar, havuçlar, lahanalar, patatesler ve kuşkusuz sarımsaklar düzenli sıralar halinde belirmeye başladı. Fasulyeleri ve domatesleri ayakta tutmak için diktiği sırıklar ürünlerin bolluğundan neredeyse yere yıkılacak hale gelirlerdi. Bahçenin her yanında annemin sayısız şekillerde kullandığı baharlı otlar da hiç eksik olmazdı. Fakat yılın en fazla ürün veren sebzesi kabaktı. Babamın kabaklara karşı özel bir sevgisi vardı. Bütün bunların yanı sıra bahçemizde meyve ağaçları da eksik değildi. Portakal ağaçları, şeftali ağaçları, incir ağaçları her yıl bol bol meyve verirlerdi. Babam özellikle annem için mutfağın yakınında bir yere baharat bahçesi yapmıştı. Her yemekten önce annemi bu hoş kokulu bitkilerin potpürüsünden örnekler toplayıp yemeklerimizin üstüne koyardı. Evimizde pişen yemekler asla lezzetsiz değildi. Babamın bahçesinde harika güzel çiçekler vardı. Belirli bir yer özellikle annem tarafından kullanılırdı. Annem burada yetişen çiçekleri kesip yatak odasındaki tuvalet masasının üstünde duran İsa heykelciğinin etrafını süslerdi. Ayrıca kucaklar dolusu toplanan bu çiçeklerden, aileden ve komşulardan ölenlerin mezarları süslenirdi. Cumartesi sabahları babamla birlikte bahçede çalışmak asla ertelenmeyen dini bir törene benzerdi. Sabahleyin erken kalkar, kahvaltımızı eder, sonra haftalık kontrolümüzü yapmak üzere bahçeye çıkardık. Böylece verdiğimiz el emeğinin semeresini kontrol ederdik. Babam dallardaki ölü yaprakları toplarken tekrar ve tekrar "şuna bak" diye defalarca söylenirdi. Kuruyan yaprakların altından çıkan yeni filizleri gösterirdi. Çitleri, dalları aralayıp benim gözümden kaçan egzotik meyveleri ve çiçekleri gösterirdi. Sebzeleri topraktan söküp ektiğimiz tohumların nasıl olgunlaşıp yenilebilecek hale geldiklerini açıklardı. Sanki yalnızca ikimizin paylaştığı bir sır gibi şeftaliyi ve armudu koparıp özenle soyup birlikte yerdik. "Her zaman bir şeyler yetiştirebilecek kadar bir bahçen olsun" diye bana öğüt verirdi. Bir fidan, bir çiçek yetiştirmemiş kimseler hayatın ne anlama geldiğini doğru dürüst bilemezler. Her cumartesi günü eski bir İtalyan atasözünü yinelerdi. Ekip dikip yetiştiren insana Tanrı her zaman iyi gün gösterir. Babam bahçesinde tıpkı sevgiyle çocuğunu büyüten bir ana gibi bakardı. Hastalıklı bir bitkiyi, bir solucanı veya bir sümüklü böceği bir sanatkar gibi incelerdi.